Ayrım 3.
Konservatuvarda müzik ve tiyatro bölümleri oluşturuldu. Amaç çağdaş müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatını Türkiye'ye getirmek ve yetenekli öğrencileri yetiştirmekti. Bu yasa mecliste tartışılırken kimi tutucu milletvekilleri Türk müziğinin ve folklorunun batılı eserler yüzünden geriye itileceğini ileriye sürdüler. Konservatuvarın Türk musikisi ve Batı musikisi olmak üzere iki bölüme ayrılmasını önerdiler. Yücel ise mecliste bir devlet adamının gösterebileceği yüreklilik ve bilgiyle savaş verdi. O gün mecliste söyledikleri bugün de geçerliğini korumaktadır. Yücel, kurulacak olan devlet konservatuvarının milli gayrimilli niteliklerle anılmasını yadırgadığını belirterek şunları söyledi. Biz, ilişkide bulunduğumuz ve gerektiğinde uygar eserlerini savunmayı görev bildiğiniz ileri uygar toplulukların değerlerini kabul etmiş bulunuyoruz. Bunu asla Türklüğümüzden ayrılıyoruz anlamında almamalıdır. Türk olmaya, uygar olmak engel olabilir mi? Böyle düşünmeyeceğiz. Biz Türk'üz. Yalnız musikimiz değil, her şeyimiz ulusaldır. Çünkü ulusalız ve tepeden tırnağa kadar bu toplumun insanı, bu tarihin insanı ve ulusal geleceğin insanıyız. Türk konservatuvarı, Batı konservatuvarı bizde böyle ikilik olamaz. Bizde her şey birdir ve ancak o zaman ulusaldır. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Konservatuvarı Kanunu görüşülürken, 13 Temmuz 1940 Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçleri Cilt 2, AGE sayfa 323-324. Bu çağdaş görüşler Yücel'i diğer politikacılardan ayıran düşüncelerdi. Yücel'e göre kurulan bu konservatuvar, Türk hümanizmasının yepyeni bir aşamasıydı. O hem ulusaldır hem de evrenseldir. Hangi milletten olursa olsun insanlığa yeni bir düşünüş, yeni bir duyuş getiren her esere bizim yüreklerimizin besleyeceği duygu ancak saygı ve hayranlıktır. Biz bu saygı ve hayranlık duygumuzu kuramsal bir bakışla değil, yaparak ve yaşayarak, kendimizin kılarak belirtiyoruz. Yazar bizden olmayabilir, besteci başka ulustan olabilir. Fakat o sözleri ve sesleri anlayan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet Konservatuvarı'nın temsil ettiği piyesler, oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve ulusaldır. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Devlet Konservatuvarı'nın ilk mezunlarına diploma töreni konuşması, 3 Temmuz 1941, Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçleri Cilt 2, AGE sayfa 379. Bu girişimler, bu çalışmalar, bu sözler Atatürk'ün açtığı Türk aydınlanmasının gerçek temellerinin atıldığı, yerleştiği ve parladığı yıllardır. 9. Dilin Türkçeleştirilmesi. Yücel, bakanlığı döneminde Türk dilinin Türkçeleştirilmesi, özleşmesi ve yalınlaştırılması, sadeleştirmek, çalışmalarına da hız verdi. Gerek konuşma dili için, gerek okullarda okutulan ders kitaplarının yalınlaşması, teknik ve bilimsel terimler bulunması çalışmaları hızla yürütüldü. Bu sırada Türk dilinin ilk gramer kitabı yazıldı. Türkçeleştirme konusunda Yücel'in düşüncesi açıktır, kesindir. Yücel şöyle diyordu: "Nerede ilim varsa orada mutlaka ilmin dili de vardır. Dilsiz ilim olamaz ve olmamıştır. Biz bir Türk kültürü kurmak, milli nitelikleri olan ve bütün uygarlık alemi içinde varlığı duyulan bir ilim yaşamı yaratmak yolundayız. İlim, deneylerin uyandırdığı kavramlarla kurulmuş bir sistem olduğuna ve kavramlarsa kelimelerle biçimlendiğine göre Türk ilmi, Türkçe bir ilim diliyle var olacaktır." Dipnot: Hasan Ali Yücel, Açış Nutku, 17 Temmuz 1939, 1. Marif Şurası, AGE sayfa 16. Yücel, söylediklerini yapan, uygulayan bir devlet adamıydı. Bu sözlere karşıt olarak, Türkçe imla kılavuzu 1941, gramer terimleri 1942, coğrafya terimleri 1942, felsefe ve gramer terimleri 1942, hukuk sözlüğü 1942, Türkçe sözlük 1944 yayımlandı. Bu etkinliklerin yanında tarama sözlüğüne önem verildi. Yücel ne yaptığını çok iyi bilen bir kuramcı ve uygulamacıydı. 10. Ders kitaplarının tek biçimlenmesi, standartlaşması. Bütün orta dereceli okullarda öncelikle Arapça terimlerin kullanılması yasaklandı. Bulunan yeni terimlerin her gün kullanılması böylelikle dile girmesi kolaylaştırıldı. Okul kitaplarının basımı ve yurdun dört köşesine süresi içerisinde ulaştırılması için bir örgüt kuruldu. Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Sivas, Samsun, Adana, Hatay, Afyon ve İzmir gibi önemli merkezlerde birer yayın evi ve kitap deposu oluşturuldu. Yücel'in bakanlığı demokratikti, katılımcıydı. 20-12-1939 günlü ve 2 Taksim 2766-38 sayılı genelgeyle Bakan Yücel, ortaokul, ilköğretmen okulu ve lise öğretmenlerinden okuttukları kitapların son baskılarını inceleyerek karşılaştıkları yazma, düzen, basım, ilim yanılgılarını ve her kitabın bir okul kitabı olma yönünden olumlu ve olumsuz yanlarını rapor halinde bildirmelerini istemişti. Bu genelgeye verilen cevaplar incelenip sınıflandırıldıktan sonra kitapların yazarlarına gönderilmişti. Yanlışları gösteren kılavuzlar da öğrencilere ulaştırılmıştı. Böylece hem öğretmenlerin eleştirileri ciddi olarak ele alınmış hem de öğrencilerin yanlış bilgilendirilmeleri engellenmişti. Dipnot: Milli Eğitimle ilgili söylev ve demeçler AGE Cilt 2 sayfa 391-392, ayrıca bakınız Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Edebiyat Kitapları Düzeltme Kılavuzu, İstanbul 1940 Matematik Kitapları Düzeltme Kılavuzu, İstanbul 1940 Tabiye Kitapları Düzeltme Kılavuzu, İstanbul 1940. 11. Mesleki ve Teknik Eğitim. Cumhuriyetin kuruluşuyla mesleki ve teknik eğitime önem verilmişti. 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kuruldu. Bakan Yücel döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yeniden düzenlenirken bakanlık içinde iki müsteşarlık oluşturuldu. Genel Eğitim Müsteşarlığı ve Mesleki Teknik Öğretim Müsteşarlığı. Yücel 1941 yılında meslek okullarının nerelerde açılacağı, okullarda hangi meslek dallarının bulunacağı ve akşam okullarıyla gezici köy kursları hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir uygulama planı hazırlattı. Dipnot: Hıfzı Doğan Mesleki ve Teknik Eğitim Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul 1983 sayfa 357-382. Yücel'in girişimleriyle mesleki ve teknik okulların açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 4304 no'lu kanun 14 Ağustos 1942 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bu konuda ciddi bir plan uygulandı. Mesleki ve teknik eğitim ülke düzeyinde yaygınlaştırıldı. 1942-43 yılında 113 olan okul sayısı 1949'da 275'e ulaştı. Dipnot AGE sayfa 381. 12. Beden Eğitimi ve Spor. O günkü adıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1942 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Gençler için uygulanmakta olan spor derslerinin hangi koşullarda uygulandığını belirten bir rapor hazırlandı. Yücel, gençliğin eğitiminde sporun önemini biliyordu. Bu nedenle 18 Şubat 1946'da ilk kez Beden Eğitimi ve Spor Şurası'nı topladı. Şurada, okulda, orduda, kulüpte beden eğitimi, sporla ilgili yasalar, izcilik, saha, tesis, malzeme, sporda moral, profesyonellik ve amatörlük, spor adaleti gibi konular incelenmiş ve raporlara bağlanmıştır. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Beden Eğitimi ve Spor Şurası'nı açarken 18 Şubat 1946, Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçleri Cilt 2, sayfa 288-289, Nalan Bilge, Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi, Ankara 1989. 13. Eski Eserler ve Müzeler. Atatürk eski eserlere önem vermiştir. Onun zamanında eski eserlerin onarımı ve müzelerin kurulması başlamıştı. 1944 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bakanlık bünyesinde oluşturuldu. Aynı yıl Yücel'in başkanlığında İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü hazırlık heyeti oluşturuldu. 16 Şubat 1945'te müzecilik uzmanlarının katıldığı Eski Eserler ve Müzeler 1. Danışma Komisyonu toplandı. Yücel bu komisyonda önemli bir konuşma yaptı. Özetle, eski eserlere verilen önemi yaşadığımız toprakların tüm tarih boyunca birçok uygarlıkları bağrında yaşattığını belirtti. Bu topraklar üzerinde yaşamış uygarlıkların ortaya çıkarılıp iyi korunarak insanlığa sunulmasının gereklerini anlattı. Eski eserleri onararak onlara günümüzün koşullarına uygun yeni fonksiyonlar vermek gerektiğine dikkati çekti. Konuşmada Yücel'in yaptığı kültür tanımını buraya almak isteriz. Hepimiz iyi bilmeliyiz ki kültür denen bütün yalnız okulun tekelinde kaldığı zaman o ülkede kültür bütünlüğü olamıyor. Kütüphanesiz, müzesiz ve tiyatrosuz bir şehirde okul içi kültürün kuvveti olabileceğine inanmak güçtür. Onun için ben müzeleri başlı başına bir okul saymaktayım. Müze denilen okulun öğrencileri, kendi ülkemizin her yaşta evlatları olduğu gibi, tüm dünya üzerinde yaşayan uygar nitelikli her insandır. Avrupa'da gezdiğim zaman ora müzelerinde gördüğüm gibi ressamlarımızı, bilginlerimizi, müzelerin sürekli ziyaretçileri olarak görmeyi gönlüm ne kadar ister. Harp, yoksulluk ve sıkıntılarından kurtulunca ilk işimiz, müze dediğimiz bu okulları anlatmaya çalıştığım anlamda, yurda ve bütün dünyaya açmak olacaktır. Bütün bu düşünceler ve dilekler bir ülküde toplanıyor. Türkiye'yi hatta açık havasında bir büyük müze haline getirmek. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Eski Eserler ve Müzeler 1. Danışma Komisyonu'nun ilk toplantısını açarken 16 Şubat 1945 Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçleri Cilt 2 AGE sayfa 221-227. Önemli kültür varlıklarının korunması ve onarımı açısından Yücel'in bu ilk girişimlerini ülkemiz kültüründe çok önemli ön adımlar olarak görmek gerekmektedir. 14. Üniversiteler Kanunu. Yücel yüksek öğretime de önem veriyordu. Bakanlığı döneminde Ankara Fen Fakültesi 1943, İstanbul Teknik Üniversitesi 1944 ve Ankara Tıp Fakültesi 1945 kuruldu. Yücel'in başkanlığında bir kurul oluşturuldu. Uzun süren çalışmalardan sonra 13 Haziran 1946'da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Bu yasanın getirdiği en önemli yenilik her üniversitenin genel özelliğinin kabul edilmiş olmasıdır. Fakültelerde bilim ve yönetim özelliğine ve her biri tüzel kişiliğe kavuşmuşlardı. Madde 1. Hurst Widman'ın belirttiği gibi bütçe, öğretim ve yönetim açısından üniversitelerin özelliğini sağlayan bu önemli yasayla kurum olarak üniversite ve bilim açısından son derece önemli bir adım atılmıştı. Dipnot: Hurst Widman, Atatürk'ün Üniversite Reformu, E. Hirsch derleyen, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye'de Üniversitelerin Gelişmesi, İstanbul 1950, Cilt 1, Sayfa 22. O sıralarda Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan ünlü Alman öğretim üyesi E. Hirsch'in bu yasanın hazırlanmasında büyük katkıları oldu. Yücel, ünlü hukukçu E. Hirsch'ten özellikle üniversite özellikleriyle ilgili bir rapor hazırlamasını istedi ve verdiği rapor aynen kabul edildi. Dipnot: E. Hirsch anılarında aynen şöyle yazıyor. Bakanın, Yücel, önerisi üzerine komisyon bana, üniversitelerin özelliği konusunda bir rapor hazırlama görevini verdi. Bu raporu 1946 yılında sundum ve komisyonda oy birliğiyle onaylandı. Daha sonraki yıllarda meclis tartışmalarında olsun, gazete makalelerinde olsun, hele özellik, özgürlük ve devlet mercilerinin bilimsel araştırma ve öğretim özgürlüğüne müdahalesi konuları alevlendiğinde, bu raporun özellikle çarpıcı bazı yerlerinden kelimesi kelimesine alıntı yapılmıştır. Ernest E. Hirsch, Anılarım Kaiser Dönemi, Weimar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi, İstanbul TÜBİTAK Yayını 1997, sayfa 361-362. Üniversitelerimizin bilimsel ve özerk gelişmesinde ve demokratik ilkelerin kabulünde önemli adımlar atılmasını sağlamış olan bu yasa, Türk üniversite tarihinde bir dönüm noktasıdır. Dipnot: Yücel'in oluşturduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği üniversite özelliği, daha sonra özellikle sağcı siyasal iktidarlar tarafından daima tırmanlanmıştır. Özellik Yücel'in yasasından 34 yıl geçtikten sonra 1980 darbesiyle tamamen ortadan kaldırılmış ve YÖK düzenine dönüşülmüştür. Yücel'in istifası. İkinci Dünya Savaşı sırasında Büyük Türk İmparatorluğu düşüncesine kapılan aşırı milliyetçi kesim Nazilerle etkin işbirliğine girmişti. Bu aşırı milliyetçiler 1940'lı yıllarda kültür yoğunluklu hümanist akımı Marksist Sol olarak tanımlıyordu. 1942 yılı başlarında Yücel'e evinde bir suikast girişimi yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sona doğru gelmek üzereydi. Cumhurbaşkanı İnönü demokrasiye geçiş eğilimleri göstermekteydi. Yücel halkın gerçek demokrasiye henüz hazır olmadığını, bir süre daha beklemesini ve özellikle köy enstitüsü çalışmalarına hız vermesini İnönü'ye önerdi. Cumhurbaşkanı İnönü, 19 Mayıs 1945 günü yaptığı ünlü konuşmasında savaş bittiğine göre artık demokrasi yolunda yeni adımlar atılacağını bildirdi. 1946'da seçimlerden 2 ay önce İzmir'de durumu inceleyen Yücel izlenimlerini şöyle aktarıyor. DP'nin yaptığı propagandaları görüp dinledikçe endişe ediyordum. Çünkü söylenenler demokratik bir parti propagandası değildi. Yer yer gericilik tahrik ediliyordu. Atatürk'ü ve eserlerini yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Ankara'ya dönünce durumu İnönü'ye anlattı. Bu demokrasi filan değil, düpedüz gericilik dedi. Dipnot: Mustafa Çıkar, AGE, sayfa 120. Ama İnönü çok partili demokratik rejime girilmesine karar ve gönül vermişti. İşte o zaman Yücel ümidini kesti, bakanlıktan çekilmeye karar verdi. Yücel'in Atatürkçü çizgide eğitim reformlarıyla yaratmak istediği köklü toplumsal değişimler, aşırı sağcıları, yeniden güçlenen gericileri, feodal yapının sürmesinde yararı olanları tehdit etmeye başlamıştı. Saldırılar bu kesimlerden geliyordu. Gerçekten Yücel 5 Ağustos 1946'da 7 yıl 7 ay 7 gün süren Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti. Milletvekili olarak bir süre daha görevini sürdürdü. 1946 seçimlerinden sonra CHP içinde sağ kanat güç kazanmış ve sağ kanadın temsilcisi Reşat Şemsettin Sirer Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştı. Sirer bakanlığa gelir gelmez öncelikle köy enstitülerinin eğitim programında değişiklikler yapmaya başladı. Bir büyük devrim kurumunu yaratan parti kendi eliyle bunu yıkıyordu. CHP'den istifası. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Yücel boş durmadı. Cumhuriyet döneminde görev alan tüm eğitim bakanlarının, başbakan ve cumhurbaşkanlarının eğitim sorunları üzerine yapmış oldukları konuşmaları topladı ve yayınladı. Yücel bu arada Ulus gazetesinde de yazılar yazıyordu. Bir gün Ulus'ta yazısı yayınlanmadı. Bunun üzerine Yücel hemen parti binasına gitti. Düşüncelerini açıkça söyleyemeyeceği bir kuruluşta daha fazla üye olarak kalamayacağını yazılı olarak bildirdi. Böylece 21 Kasım 1950'de 14 Mayıs 1950 seçimlerinden 6 ay sonra Yücel'in politik yaşamı da sona erdi. Hasan Ali Yücel bakan olarak neden başarılıydı? Buraya kadar Yücel'in kişiliğini, kültürünü ve devlet adamı niteliklerini yaşamının çizgisi çerçevesinde irdeledik. Artık Yücel'in bakan olarak neden başarılı olduğunu vurgulayabiliriz. 1. En başta Atatürk'ü ve devrimlerini çok iyi anlamış, özümsemiş bir kültür adamıydı. 2. Bakan olmadan önce eğitimin içinde kesintisiz 14 yıl çalışmış, eğitimin felsefesini, düşüncesini biliyordu. 3. Batı ve Doğu düşüncesini özümsemiş bir kültür birikimine sahipti. 4. Geri kalmış bir halkın nasıl bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini çok düşünmüş, bu konuda düşün üretmişti. 5. Coşkulu, sürükleyici bir kişiliği vardı, etkili bir konuşmacıydı. 6. İlkeli, güvenilir bir kişiliği vardı, ilkelerinden hiçbir biçimde ödün vermiyordu. 7. Bakanlıkta çok başarılı bir kadro kurdu, kimin hangi işi yapacağını biliyordu. Onları izliyor, destekliyor, uyumlu bir çalışma ortamı yaratıyordu. 8. Devletin üst kademesini, başbakan ve cumhurbaşkanını etkiliyor, onların onaylarını alabiliyordu. Etkin bir örgütçü, etkin bir politikacıydı. 9. Çok iyi yetişmiş bir kültür adamı, şair, yazar, edebiyatçı, felsefeci ve düşünen, fikir üreten bir eğitimciydi. Yücel gerçek bir yurtsever, gerçek Atatürkçü bir eğitim adamıydı. Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yalnız köy enstitülerini değil, yukarıda anlatıldığı gibi birçok ilke de imzasını atmıştı. Kültür alanında birçok kurumu başlatmış ve başarılara ulaşmıştı. Başarılarına imza attığı başlıca girişimleri tekrar özetlersek 1. 496 adet dünya klasiklerinin çevirilerinin yapılması, 2. Ansiklopedilerin İslam İnönü yayımlanması, 3. Devlet resim ve heykel sergilerinin açılması, 4. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulması, 5. Türk dilinin yabancı unsurlardan arındırılması ve sadeleştirilmesi, 6. Ders kitaplarının standartlaştırılması, 7. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, 8. Beden eğitim ve spor örgütünün kurulması, 9. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kurulması, 10. İlk özerk üniversiteler yasasının hazırlanması ve meclisten geçirilmesi. En büyük eserleri de kuşkusuz köy enstitüleridir. Bakanlıktan sonra sivil hayat ve saygın savaşımcı. Yücel yaşamının en verimli döneminde 49 yaşında bakanlıktan ve 53 yaşında milletvekilliğinden ayrıldı. Sağ rüzgarların estiği 1945'ten sonraki Soğuk Savaş döneminde hem kişiliğine hem de eserlerine karşı saldırılar ve karalamalarda yoğunlaşmıştı. Yücel katıksız bir Atatürkçü ve aydınlanma felsefesine inanmış bir eğitimci ve kültür adamı olarak artık karşı devrimcilerin başlıca hedefi olmuştu. Köy enstitülerinin karalanması ve Yücel'in bir hedef olarak seçilmesi sebepsiz değildir. 1940'lı yılların başında Atatürk devrimlerinin ürünü olan Türk Aydınlanma Hareketi doruk noktasına erişmişti. Bir imece ortamı yaratılmış, büyük bir atılımla eğitim sorunlarının üzerine gidilmişti. Yücel özellikle 1950'den sonraki dönemde kendisine yapılan saldırılara, açılan davalara cevap yetiştiren, boyun eğmeyen saygın kişiliğini en üst düzeyde sürdürdü. Köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetli ve en sevgilisi, dipnot, AGE sayfa 131, Sayan İnönü de artık Cumhurbaşkanlığından düşmüştür. Sadece bir muhalefet lideridir. Yücel'in biricik kızı Sayın Canan Yücel Eronat'ın belirttiği gibi, demokrasi bu dönemde en büyük kurbanını Yücel'le veriyordu. Dipnot, AGE sayfa 131. Aslında Yücel benim davam bir sol-sağ davası değil, benim davam bir ilericilik-gericilik davası diyordu. Ama ilahlar susamışlardı, kurban istiyorlardı. Yücel de en saygın kurban olarak başını eğmeden, eğilip bükülmeden savaşına tek başına devam ediyordu. Dipnot, Yücel'in bu dönemdeki savaşımlar için özellikle Bakanınız Feyzullah Ertuğrul, Yücel Öner davası, Hasan Ali Yücel'e armağan, AGE sayfa 341-439, ayrıca Hasan Ali Yücel, Dinle Benden, Çınar, AGE sayfa 134, Uğur Mumcu, Kırkların Cadı Kazanı, İstanbul, Tekin Yayın Evi 1990. Yücel dışa vurmuyordu ama üzüntü ve acısını yüreğince duyumsuyordu. Bir gazeteci balta ormana girdi diye ağaç olduğuna pişmanlık duyanlardan değiliz biz demiştir. Dipnot, Bedi Faik Yücel UNESCO Haberleri UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Seri 4 34 Mart 1961 sayfa 8-9. Yücel 1952 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde Köşemden adlı köşesinde yazılar yazmaya başladı. Ona bu olanağı sağlayan fikir adamı Nadir Nadi'ye karşı gönül borçlusu minnettar olmuştur. Yücel bu durumu şöyle açıklar. Bu sütunlar benim için fikir ve yaşam alemine açılmış birer pencere oldu. Belki onlarsız kendime kapanıp boğulurdum. Dipnot, Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İstanbul, İmge Yayınları, 1993, sayfa 70. Cumhuriyet'teki yazılarında kendisini eski bir öğretmen olarak tanıtan Yücel, deneyimlerini ve birikimlerini halka ulaştırmaktan mutluluk duyardı. Yücel'in kişiliği. Bu kısa inceleme Yücel'in yaşam çizgisinin önemli aşamalarını içeriyor. Her aşamanın önemli noktalarını vermeye çalışıyor. Bu irdelemeden şu önemli noktalar çıkıyor. Yücel belirtildiği gibi felsefe eğitimi görmüştü. Mütareke günlerinde felsefe okumuştu. O günlerin gündeminde hem teba ve ümmet olma zincirinden hem de emperyalizmin işgalci ordularının zulmünden kurtulmak vardı. Düşünen kafalar bu iki sorunla uğraşırlardı. Bir yanda yüzyılların teokratik anlayışını temsil eden saray ve onun kurumları, öte yanda varlığın önemini algılayan aydın bilinci. Bu ikilem ya kişinin kimliğinin yok olmasını ya da özgür insan, özgür vatandaş olma bilincini vurguluyordu. Yücel düşün adamı olma kimliğinin niteliklerini işte bu ortamda kazandı. Dergah, Yarın Gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen dergilerde ilk yazıları yayımlanıyordu. O günlerden ölümüne dek Yücel, 40 yıl boyunca düşünen, arayan, araştıran, öğrendiklerini öğretmeye çalışan bir çağdaş insan olarak karşımıza çıkar. Bir yanda Milli Eğitim Bakanı olarak olağanüstü bir eylemci ve uygulayıcı, öte yanda bir düşün adamı kimliğiyle karşı karşıya kalırız. Yücel'in eğilip bükülmeyen, dürüst, açık, yalın bir kişiliği vardır. Bu incelemede belirtilen genç yedek subayın haksızlığa boyun eğmeden Alman subayına karşı çıkışı, ortaöğretim genel müdürüyken bir kayırma istemine karşı çıkarak görevden istifa etmesi, Atatürk'le konuşurken yalakalıktan kaçınıp açık ve dürüst cevaplar vermesi, bakanlıktan ve milletvekilliğinden ayrılırken gösterdiği tutarlılık, sivil yaşamda kendisine yapılan haksız saldırılara karşı tek başına ama alnını yere eğmeden, eğilip bükülmeden savaşın vermesi, onun güçlü kişiliğini ve devlet adamlığını ortaya koyar. Aydınlanmacı kültür adamı kimliği. Yücel, Doğu ve Batı kültürlerini özümsemiş bir aydınlanmacıydı. O bağnaz değildi. Doğu ve Batı kültürüne eşit oranda yaklaşırdı. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında dergilerde çıkan yazıları, yayımladığı kitapları Yücel'in bu özelliklerini ortaya koyar. O yıllarda bile Doğu ve Batı klasiklerinin önemini vurgulayan yazılar yazmıştır. Eğitim konusunu derinlemesine incelemiş, düşünmüş, kafasında planlamıştı. Bakan olunca bu düşüncelerini uygulamıştır. Yücel'e göre ulusal kültüre ancak ümmet kültürü aşılarak varılabilirdi. Klasikler bu düşün planının ürünleri, bu uğraşın yol açıcılarıydı. Klasikler bilinmeden çağdaşlaşmaya, evrenselliğe ulaşılamaz. Homeros'tan Voltaire'e, Mevlana'dan Şehzadi'ye, Goethe'den Balzac'a, Pushkin'den Dostoyevski'ye, Tolstoy'dan Gogol'e kadar yüzlerce yapıtın Türk kültürüne kazandırılmasında Yücel'in yukarıda belirttiğim düşünceleri etkili olmuştur. İşte çağ dışı politikacı esnafı tarafından başının koparılmasının istemesinin nedeni de budur. Köy enstitüsünden yetişen öğretmenler, bilim adamları, sanatçılar, kültür adamları, Türkiye insanının tarih boyunca verdiği savaşımın önemini ve değerini derinden kavrayarak çağdaşlaşmayı derinliğine işleme olanağı bulmuşlardır. Yücel, Batı eğitiminin hümanist ve aydınlanma felsefesinin kapılarını, çağdaş dünyanın bütünlüğünü ülkemiz insanına açmıştır. Köy enstitülerinin önemi ve güncelliği. Türk aydınlanma sürecinde köy enstitüleri köyün eğitim yoluyla çağa açılması yolunda çok önemli bir simgeydi. Cumhuriyet Osmanlı'dan yoksul, dingin ve dünyaya kapalı bir köy teslim almıştı. Anadolu insanı okumasız yazmasız, çağdan uzak, kapalı bir dünyada yaşıyordu. Köylü üretici gücünü savaşlarda tüketmişti. Atatürk'ün yarattığı yeni ulusun, yeni devletin varlığı, yeni insanın yaratılmasına bağlıydı. Atatürk devrimlerinin temelinde aslında bu yeni insanın yaratılışı vardır. Kimileri Atatürk'ün altyapı devrimleriyle değil, üst yapı devrimleriyle uğraştığını, bu üst yapı devrimlerinin yapay olduğunu öne sürerler. Oysa Atatürk devrimi, Türk devrimi bir yandan işgalci güçlere karşın halkın ayaklanması, öte yandan ulusal kurtuluş savaşı zaferinden sonra yapılan köklü temel değişimleri kapsar. Atatürk devrimi toplumsal ve ekonomik yapıda, toplumun yaşam biçiminde, hukuk alanında, eğitimin layık temelleri oturtulmasında, kültür ve dilde, alfabede, devletin yapısının layık temelleri oturtulmasında köklü değişimler yaptı. Bu Türk insanını değiştiren, altyapıda yeni bir insanın yaratılmasını amaçlayan köklü bir devrimdir. Orta çağlardan beri süre gelen ve kafaların içinde çöreklenmiş teokratik bağların koparılmasının savaşı mıydı bu devrim? Aslında toplumun ümmetten ulus bilincine taşınmasıydı. Bu nedenle Atatürk toplum yaşamını kökünden değiştiren bir aydınlanma devrimcisidir. Atatürk devrimini en iyi özümseyip onu anlamlaştıran, onu güncelleştiren eğitimci Yücel'dir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da hukuk danışmanlığı yapan Leon Ostrozok Ankara Reformu adlı eserinde Lozan'dan sonra girişilen eylemler gösterir ki gerçekte İslam dünyasının o güne kadar hiç görmediği bir devrim yapılıyordu. Dipnot, Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İstanbul, İmge Yayınları, 1993, sayfa 70. Bu devrimin atılımcı, çağdaş, aydınlanmacı özünü içinde taşıyan en önemli kurumların başında köy enstitüleri, halk evleri, Türk Dil ve Tarih Kurumları gelir. Bu kuruluşların öz görevleri yıkık yurdu onarmak, bitkin insanı dirilterek yepyeni, dipdiri bir toplum, bir ulus yaratmaktı. Bu kurumların içindeki çok amaçlı eğitim kurumu, köy enstitüleri, binlerce öğretmen, usta öğretici, sağlıkçı, tarımcı yetiştirdi. Kısa sürede sayısı 21'e ulaşan köy enstitüsünde parasal değeri katrilyonlara varan yapılar kuruldu, alanlar açıldı. Milyonlarca metrekare toprak işlendi, ekilecek duruma getirildi. Milyonlarca ağaç yetiştirildi. Büyük ve küçük baş milyonlarca hayvan üretildi. Köy enstitüleri deneyi, Anadolu köylüsünün, Anadolu köylerinden gelen pırıl pırıl gençlerin öne açıldığında, bağnaz baskılardan arındırıldığında, nasıl bir yaratıcı güce dönüştüğünün en somut, en güzel örnekleridir. Bu kurumlar kapatılınca, aynı kaynaktan gelen gençler, özellikle 1950-1997 sürecinde İmam Hatip okullarına kanalize edildi. Bugünkü sorunlarla dolu Türkiye'nin manzarası doğdu. Köy enstitülerinde okumaya gelen köylü çocuklarının akıllarının önündeki tüm engeller kaldırılırken, İmam Hatip'te okuyan köy çocuklarının akıllarının önüne şeriat engeli konuldu. Dünyada uygarlık için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve tekniğin dışında yol gösterici aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, sapkınlıktır diyen Atatürk'ün bu temel felsefesi, köy enstitülerinin yolunu açan ve aydınlatan bir göstergeydi. Hasan Ali Yücel'in Türk devrimine katkıda bulunan devrimciler içinde önemli, ayrı bir yeri vardır. Her şeyden önce Atatürk devrimlerinin uygulayıcıları arasında yaratıcı niteliğiyle diğerlerinden ayrıdır. 1938 yılında Milli Eğitim Bakanı olduğunda genç cumhuriyetin olanakları kısıtlıydı, hem de çok kısıtlıydı. Bunlara karşın Hasan Ali Yücel'in bir bakan olarak, en üst düzeydeki bir devlet yetkilisi olarak köy enstitüleri için verdiği savaş, yarattığı kültürel kurumlar ve eserler bütün övgülerin üstündedir. Onun yaratıcılığı köy enstitülerini uyguladığı eğitimde belirir. Yücel bu okullarda uygulanan eğitimin içeriğini evrenselleştirmiştir. Kırsal alanda yaşayan insanın koşullarına uydurulmuş dünyada bir benzeri olmayan gerçek atılımcı bir devrime nitelik kazandırılmıştır. Yücel ve arkadaşları köy enstitülerinde yeni bir öğretmen yetiştirmek istiyorlardı. O öğretmen, yaşadığı çevresinin ya da yılların teokratik birikimlerinin tutsağı değil, karşılaştığı her konuyu, her sorunu koşulların ekonomik çerçevesini de göz önünde tutarak, insancıl yaklaşımlarla çözümleyen yeni bir insan olacaktı. Devlet adamı, günlük siyasaları değil, geleceği düşünen ve geleceği kuran kişidir, Hasan Ali Yücel gibi. Sayfa 82. Kitabın sonu. 3 Nisan 2001.